Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah Teala afiyetinizi daim eylesin inşallah. Hocam bugün ölümü konuşalım diye düşünüyorum. Yani Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü unutmayın, hatırlayın. O ağızların tadı bozan ölümü unutmayın diye buyuruyor. Yani orada iki şey var değil mi? Bir unutmamak var. Bir de ölümün insan hayatına, ölümü hatırlama duygusunun insan hayatına kattığı şey. İnsanda demek ki unutma diye bir, yani ölümü gündeme almama gibi, sanki ölmeyecekmiş gibi yaşama gibi, hayatın sonsuzca yaşanacağına aldanma gibi bir eğilim var. Bir eğilim var. Ve ölüm hatırlandığında bir Müslümanın hayatının ya da her insanın hayatının ölüme endeksli olarak yeni bir mahiyet kazandığı hususu var. İşte ölümler oluyor. Yanı başımızdan insanlar göçüyorlar, gidiyorlar. Bir yandan ölüm ben varım diyor. Değil mi hocam? Ben varım diyor. Yani hiç görmeyecek gözlere bile kendisini hatırlatıyor. Ama insanoğlu da ölümü unutmayı, ölüm yokmuş gibi yaşamayı tercih ediyor. Evet, böyle bir gündem, ölüm gündemi her zaman insanın önünde duruyor. Ama insanın onunla ilişkisi problemli bir ilişki. Hem o ilişkiyi tahlil edelim, hem Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o hatırlatmasının hayatiyetini, belki ölüm sonrası, ahiret hassasiyeti vesaire, bütün bunlar İslam amentüsünün de temelleri arasında. Evet, öyle bir değerlendirme yapalım bugün diye düşündük hocam.
İnşallah yaptığımızda bize fayda eder.
İnşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ortada bir gerçek var. Dünya üzerinde hiç kimsenin inkar edemeyeceği tek şey ölümdür herhalde. Onun dışında her şey tartışılabilir.
Evet.
Haşa, insanlar Allah yoktur da diyebilirler. Yani iman etmeyen için yok. Ama ölüm yoktur diyemez.
Evet.
Bunun ötesinde bir sır daha var. Ölüm olmasın da demez insanlar aslında. Ben hariç herkes ölsün düşünür. Neden?
Enteresan bir tespit.
Yani ölüm zatında bir rahmettir. 100 sene, 200 sene, 1000 sene ne kadar yaşası yaşasın, sonu olmayan bir hayat da çekilmez bir şeydir.
Evet.
Herhangi birimizin evinde 3600 yaşında bir dedeyle ne yapardık biz mesela?
Bunu hani ölümü yok etmeye çalışan, hani güya ilmi çalışmalar var. Yani fizik alanında, biyoloji, sağlık alanında. Onlar da bu soru üzerinde duruyorlar hocam. Yani diyelim 16 yaşında bir genç, yani 150 yaşında, 200 yaşında bir insanla iletişimi nasıl olurdu? O 200 yaşındaki insan kendisini nasıl hissederdi? Buna dair de
yani
bir takım...
bunlar felsefi olarak evet, yorucu şeyler. Bir de 90 yaşında bir dedeyle uğraşılmıyor bir evde.
Evet.
Yani 3600 yaşında bir dedeyi ne yapacaksın? Amcan da 2700 yaşında.
Evet.
Gibi. Çünkü insan pes etmiyor hayati arzularında. 90 yaşında, 9 yaşında hemen hemen aynı şeyleri hep istiyor. Sürekli istiyor. Yani o zaman marketçilik nasıl olurdu herhalde 3600 yaşında bir dedemiz olsaydı? Musa Aleyhisselam'ı görmüş bir amcamız olsaydı mesela. Bu kadar hırsı biriktirmiş herhalde, herkes ambarlarla eşya biriktirir değil mi diyoruz. İnsanlar Yani üç çocuk olunca başı ağrıyor. Dört çocuk olunca ne yaptın sen diyorlar kadınlara. 285 çocuğu olanı nasıl tasavvur edeceğiz? Yani ölümü Allah-u Teala'nın bir planlaması olarak baktığımızda zaten de rahmettir.
Rahmettir, evet.
Ya o da rahmettir. Çünkü imtihan için gelinmiş bir dünyada bitmez bir imtihanın anlamı yok. Yani hep imtihan için, mesela bir öğrenci 80 yaşına kadar okuyor. 8 yaşında başladı, 80 sene bu okumanın sonu nereye gelecek? Evet. Yani bu diplomaları ne zaman kullanacaksın der gibi. İmtihan olan bu hayatın bir gün bitip müjdeli bölümüne, yani bu imtihanın sonucuna doğru gitmek de arzusudur insanın. İşte Allah'ın dostları,
o imtihan mahiyetini de belki yok etme arzusu var. Yani ölümsüzlük arayışının.
Ölümsüzlük arayışı gidecek yeri olmayanların arayışıdır hocam.
Evet.
Deyim yerindeyse, hani gidecek yeri yoktur. Bir gidecek yer bırakmamıştır kendisine. Mesela Allah'ın dostları,
keşke toprak olaydım
diyecek, işte o evet, arzu o, yani gidecek yer istememe arzusu.
Evet.
Şimdi Allah'ın dostları, evliyaullah'ı bakıyoruz. Yani hiç kimse ölümle oynamıyor, ölümle eğlenmiyor ama ölümden sonrası için mutluluktan ağlayanı da oluyor.
Evet.
Yani mesela Bilal radıyallahu anh vefat edeceği zaman işte çocukları falan yanında ağlıyor. Ne ağlıyorsunuz diyor. Dostlarıyla buluşacak birisi için ağlanır mı diyor.
Evet.
Bu çok hoş bir şey.
Evet. En yani, çok sevdiği insan gitmiş ebediyete.
Yani o ölümle şakalaşmak caiz değil zaten ama ölümü sevdiği dostuyla buluşmanın gerekçesi olarak görünce çocuklarını teselli ediyor. Yani dostlarıyla buluşacak biriyim ben diyor. Bu tabii bir meydan okuma değil ölüme, haşa. Gene bir korku var, gene bir endişe var ama yani kat'i bir şekilde buluşma ihtimali %50. Dostlarla buluşma ihtimali. Korkusu onun, bir pot kırdım da hani bizim deyimimize.
Araya mesafe girer mi?
Girer mi, bir korkusu var.
Evet.
Yoksa gitme yeri endişesi değil o.
Evet.
Şimdikilerin derdi gitme yeri endişesi. Binaenaleyh söze başlarken böyle başlamakta fayda. Ölüm de bir rahmet. Ölümün olmamasını tasavvur edemeyiz bu dünya hayatı için. Elbette cennet ve cehennem için ölüm yok artık. Çünkü cennet ve cehennemde ölüm bittiği için oranın şartlarında bir hayat devam edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ölüm bir koç şekline getirilecek, kesilecek cennetin kapısında, ölüm bitmiş olacak. Ölüm son, artık ölüm diye bir şey. İnsan, bu tabii hayvanlar toprak olduktan sonra, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonraki süreç bu. Ölüm bitecek, ondan sonra sonsuz sonsuzluklar başlayacak, yani sonu yok. Bir rakam olmayan diyar inşallah.
O da ayrı bir tasavvur dünyası. Yani insanın belki de tasavvur etmekte zorlandığı bir alem.
Zorlanmayanlar da oldu ama hocam.
Evet.
Kendisini %100 teslim edenler hiç zorlanmadılar.
Tabii, teslimiyet.
Teslimiyet sıkıntısı olan rakamlarla boğuşuyor.
Evet.
Rakamlarla. Yani Rabbim bizi de dostlarıyla buluşma heyecanı yaşayanlardan etsin.
Amin.
Diyecek
Amin.
Bir şey bulamıyorum. Evet. Yani dua etmekten, bu süreci bu şekilde algılamak için bile dua etmekten başka bir çaremiz yok. Burada ölüme bakarken basit bir düşman, bir kanser gibi mesela veya bir düşman saldırısı gibi bakmanın anlamı yok. Bunu perçinlemek istiyorum.
Yani o bir gerçek. Onu, yani
bizden
onu
biri
kabul
bu.
Edeceksin ve hazırlanacaksın.
Ya kanser mesela, tedbir alsaydın olmazdı denebilir ama evet. Ölüm için böyle bir şey diyemez.
Böyle bir şey yok. Evet.
Doğduysan öleceksin.
Evet.
Yaratılmakla ölüm kardeş. Burada çok dinleyenlerimizin zihin dünyasına katkısı olması bakımından zikretmek istiyorum. Mülk suresini mesela her akşam okuyup yatmayı
evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye buyuruyor. Hatta böyle günlük Türkçe ile söyleyeyim, ne hoşuma giderdi müminler okusalar bunu her akşam şeklinde bir ifade var. Orada başlarken Tebarekellezî biyedil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadir.
Yani
mülk elinde olan Allah'a, her şeye kadir olan Allah ne yücedir.
Evet.
Dedikten sonra o Allah'ı tanıtırken ellezî halakal mevte vel hayate.
Evet.
Önce ölümü sonra hayatı, evet, yarattığını söylüyor. Yani öyle bir Allah ki o, ölümü yarattı, hayatı yarattı. Halbuki biz başlarken cümleye doğdu öldü diyoruz.
Evet.
Allah burada ne buyuruyor Celle Celaluhu? Öldü doğdu diyor.
Evet.
Yani sanki işin aslı ölüm.
Önce ölüm yaratılmış, sonra yani, hayat verilmiş gibi.
Yani ölünün çocukları olduğumuz hatırlatılıyor burada.
Evet, evet.
Yani üçüncü dedemize en yüksek ihtimal, en büyük şans üçüncü dedemize ulaşabiliriz.
Evet.
Yani bizim sağlığımızda.
Yani şöyle bir şey mi? Allah Teala ölüme karar vermiş. Bundan sonra hayat vermiş.
Asıl ölüm.
Evet.
Asıl olan ölüm.
Evet.
Çünkü ebedilik yok.
Ahirete gidiş.
Bu da neyi gösteriyor? Burada var olmamız burası için değil, var olunacak yer için.
Yer
için. Ahiret,
evet,
için buradayız, evet, biz. Bu hatırlatılıyor. Bu sebeple üstadım, sık sık soruluyor, AVM'ye gitmek caiz mi? İşte Müslüman modern araba kullanır mı? İşte lüks, triplex bir dairesi olur mu Müslümanın?
Nasıl ilişki kuracaksınız merak ediyorum ölüm meselesiyle.
Şimdi bu sorular çok soruluyor.
Evet.
Diyoruz ki hepsine, hiçbirine yok diyemezsiniz. AVM'ye girmez Müslüman sözü İslami bir söz değil. Ne demek girmez?
Evet.
Ticaret helalse.
Tabii.
Ticaret için bir dükkan yapmak helalse, bunu bu çağa göre
şu,
de,
şu boyutta olsun, bu boyutta
böyle
olsun
şey
diyemezsiniz.
Yani illa hurma çadırlarının, hurma ağaçlarının altında mı biz ticaret yapacağız? Yani böyle bir şey yok. Fakat ölümü unutturan AVM tehlikeli. Müslümanın evi mesela işte parmak değmekle kapılar açılıyor, gözünün ışığıyla kapı açılıyor. Bu kadar modern olsun tabii. Ama bir gün oradan dört kişinin omuzunda çıkacağını unutmaman şartıyla. Ölümü unutturmadıkça her şey bize helal.
Ama buradan şu da çıkıyor mu hocam? Yani bu tür ilişkiler ölümü unutturabilir.
Umumiyetle unutturuyor.
Ha, unutturuyor. Neden o tür ilişkiler? O ilişkilerde ne var ki ölümü unutturuyor? Belki onu da anlatmak lazım hocam.
Şu var. Bir yüreğe dünya daldıkça ahiret gidiyor.
Evet.
Çünkü yüreğimizin kapasitesi var bizim.
Evet.
Şimdi sizin ve benim önümde bardağımız var. Bu bardak 200 miligram alıyor.
Evet.
Bu 300 olmaz.
Evet.
Buna su koyup önümüze koydular, 200 miligram su var. Buna biz yoğurt veya ayran döktüğümüzde kesinlikle bunun boşalması lazım.
Ya da bir mesela dolu bir bardağa taş koyduğunuzda
atacak
o su
dışarı.
Dışarıya taşın bir kısmını atacak.
Taşın hacmi kadarını atacak dışarı.
Evet.
Bu sebeple problem AVM kullanmakta, lüks arabaya binmekte değil. Problem sofralarımızın çok debdebeli olmasında değil. Ahiretten kırpıp bunu yapmakta sorun var. Mesela AVM'ye gittiğimde öğle namazını kaçırıyorum, bakkaldan aldığımı da kaçırmıyorum. AVM o zaman sakıncalı oldu işte. Namaz kaçırttırdı çünkü.
Ya da bakkaldan alırken kaçırıyorsam bakkalda...
Bakkal bunu oluşturuyorsa
problem.
Bakkalda da problem,
evet,
var. Yani bakkal olan için, bakkala giden için.
Evet.
İki türlü de. Ve bu sadece AVM'de değil. Mesela evlilik insanın Rabbinden kopma nedeni oluyorsa, evlenme tarzı itibariyle, sonraki aile hayatı itibariyle, bu bir sıkıntı. Kur'an-ı Kerim müşriklerden söz ederken, o çoluk çocuğuna, kalabalık çocuklarına güveneni bana bırak diyor, değil mi?
Evet.
Yani çocukları Allah'a baş kaldırma nedeni olmuş adamın.
Evet.
Halbuki,
evet,
çocuk senin ahiret yatırımın olmalıydı.
Olabilir.
Değil mi?
Evet.
Ne güzel. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Bu yaşıma rağmen bir çocuğun daha yaratılması için, secde edecek bir çocuk daha yaratılması için bir hamle yapmak istiyorum diyor. Yani ben böyle biraz nazikçe onu söyleyeyim. Ya derde bak, adam da 60 yaşına gelmiş. Ya bir secde edecek birinin daha varlığını oluşturayım. Çünkü o secde eden kimse ona sevap,
babaya, evet,
sevap toptu. Babaya, anneye sevap kaynağı, evet, olacak.
Sadakayı cariye oluyor.
Ama müşriği ne tanıtıyor Allah-u Teala? O çocuklarının kalabalığına güveneni bana bırak diyor.
Evet.
Demek ki evlilikte, çocuklarda, ticaret, bu hayatın herhangi bir kesiti esasen zararlı değil. Tıpkı alkol gibi. Alkolün zararını aklı uyuşturuyor. Meyve suyundan farkı aklı uyuşturuyor.
Evet.
Uyuşturduğu için Akılsız insan da istemiyor Allah Celle Celaluhu. Akılsız insan düzeyine düşürdüğü için Allah-u Teala alkolü haram ediyor. Ticaret de böyle. Bizim sorunumuz Allah-u Teala'ya iman ettiğimiz halde, cennete cehenneme iman ettiğimiz halde, sırat köprüsüne hesaba iman eder kimseler olduğumuz halde, bunlarda bir sorun yok. Bu imanımızı aktiflik düzeyini düşürecek hale getirecek işler yapıyoruz. Sorun burada. Mesela mezarları, bir ölülerden madem konuşuyoruz, mezarı koyuyoruz. Şimdi bu mezarın içindekinin ne durumda olduğunu merak ediyoruz. Bakıyorsun ki varisleri gidip hemen görkemli bir taş yığını yapıyorlar oraya. Yani evet. Neden? Akrabalar yaptı filancaya. Halbuki bu mezar taşını harcayacak para yerine bu baban, deden, amcan, annen, kimse, bunun hayatta bağlantılı olduğu insanları tek tek dolaşıp selamun aleyküm, babam öldü, annem öldü biliyorsunuz, sizin ahirette isteyeceğiniz bir hakkınız var mı?
Borç vesaire gibi.
Evladı iyal bu mezarı yapmalı. Yani ben babanla şöyle bir konuda tartışmıştık. Benim ondan $400 alacağım var. Baban yok diyordu. Ben size onu ödeyeceğim deyip bu $400 mezar yapmayana bunu yapsa üstadım, biz şeriat bilen insanlar olur. Hangisi evlatlık yapmış olur? Yani bu $400 ver o adama, velev ki hakkı olmasın. Yani o iddiayı
evet,
kapat.
Evet.
Veyahut da manevi bir hak söz ediyordu. Mesela baban beni üzmüştü camiden çıkarken. Annen bana dedikodu yapmıştı. Ya ben sizin elinizi ayağınızı öpeyim, bunu helal et deyip bir evlatlık yapmak açısından, yani mezar değil Taç Mahal kadar bir kubbe yapsan üstünde hiçbir işe yaramıyor ahirette. Yani
tabii.
Taç Mahal'in altında da bir insan yatıyor.
Tabii,
değil mi?
Doğru, evet.
Yatıyor ama o mezar ona ahirette zerre kadar faydası yok. Belki de yani bizim bile onu anmamız, israfını konuşmamız söz konusu oldu. Zararı var belki ahirette.
Evet.
Belkisi fazla bir zararı var ahirette. Onun için dünyevileşme, dünyaya doğru kayma mezarın kendisinde bile vuruyor bizi.
Evet.
Yani bir faniyi bir mezara koyuyorsun. Bu kainatta Ebu Bekir radıyallahu anh'tan başka, Ömer radıyallahu anh'tan başka hiçbir sahabinin yeri bile bilinmiyor doğru dürüst.
Evet.
Onlar da Efendimizin yanı başında oldukları için hiçbir şekilde konuşmuyoruz onları. Yani o sebeple mezar. Ama 120 bin sahabinin üstünde bir taş yok hocam. Ya.
Evet.
Sonradan asırlar sonra Selçuklulardan sonra bu sahabidir diye oraya bir taş dikilmiş. O da %100 değil.
Evet.
Yani bu dünyanın efendileri ashab-ı kiram. Onların amelleri onları andırıyor.
Evet.
Bizim ise taşlar bizi andırsın diye bekliyorsak işte dünyevileşme bu. Dünyevileşmeyi AVM'den başlattık biz ama mezarın kendisinde var dünyevileşme. Sahabinin bakıyorsun Cennetül, mesela Cennetül Baki'yi görüyorsun, dümdüz bir çöl.
Evet.
Dümdüz bir çöl. Koca ümmetin anası Ayşe anamız orada yatıyor ya.
Evet.
Osman radıyallahu anh orada yatıyor. Şimdi hemen tabii akla gelecek işte o mezarları söktüler filan. Evet. Birileri geldi, bedevi bozuntuları o mezarlara dokundular. Altına bir şey yapabildiler mi? Değeri düştü mü? Yani biz 20. asırda geldik, Ayşe anamızın mezarı yok diye gözümüzden düştü mü?
Düştü mü? Evet.
Olsaydı veya olmasaydı hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü mezarın altındaki birikimi onun, radıyallahu
evet.
anha, göklere kadar kubbe dikilseydi o kadar şanlı olmazdı onun için.
Evet.
Yani üstündeki yatırıma güvenip altındaki manevi yatırımı ihmal etmek sıkıntısı bizim sıkıntımız. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Hani Ebu Davud'daki meşhur hadiste dünyada bütün düşmanların sizin üzerinize çullanacaklar.
Evet.
Obur adamların sofrada bir çanağa üşüştüğü gibi sizin üzerinize üşüşecekler. Biz az mıyız ya Resulallah o gün?
Az yani. Mı olacağız?
Yok, kalabalık olacaksınız ama selin önündeki çöp gibi olacaksınız.
Evet.
Neden ya Resulallah? Hı-hı. Çünkü Allah kalbinize vehen hastalığı koyacak diyor.
Vehen nedir?
Vehen nedir diye sorulunca ölümü nefret etmeniz dünya tutkunluğunuz buyuruyor.
Evet.
Demek ki ölüm nefreti, yani ölmeme arzusu esasen insanidir. Bir sıkıntı da yok bunda. Çünkü son nefese kadar ilacını kullan, sağlam tedbir al, bir sıkıntı yok ama ölüm gerçeğini...
İnsanın içinde o da var değil mi hocam? Yaşamak, yani yaşama arzusu...
Ama ölümü istemeyin diye de emir var.
Evet.
Yani düşmanla karşılaşmayı istemeyin diye emir evet. var. Yani ölüme koşmak yok bizde. Yok. Ölüme hazır olmak var.
Hazır olmak
hazır. Var. Evet. Ölüme koşmak çok akıllıca değil.
Oradaki şeyi nasıl yapmalı? Yani bir yandan yaşama arzusu var. Bir yandan da ölümü unutmayın var. O ikisini derceden bir ruh yapısı.
Hocam o şu. Fren sistemi güçlü bir arabayla yol almak.
Evet, evet.
Şimdi bizim arabalarımızın fren sistemi yok. Sadece gaz pedalı var.
Ya dünya tutkusu ya dünya, bir anlamda gaz pedalı
gaz
gibi.
Gaz pedalı gibi. Hep istiyorsun.
Evet.
Namaz saatinde frenin tutmalı.
Evet.
Değil
evet.
mi? Namaz. Şimdi mesela bir
ya
hadis.
Ya da Allah'ın hududunu... Söz konusu olduğunda fren tutmalı. Değil
fren
mi?
Tutmalı.
Şemailde, ahirette önüne çıkacak çünkü.
Tirmizi'nin şemailinde bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yemek nasıl yediğinden söz edilirken. Orada bir sahabe diyor ki bir beraber bir yere misafirliğe gittik diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le. Orada bize bir... Kızarmış et getirdiler diyor. But şeklinde getirdiler. Efendimiz bir bıçak istedi diyor. Bıçakla diyor eti kesti. Bir dilim bana verdi diyor. Tam da o da yani bana ki bana verdikten sonra kendisi de etten alacakken Bilal geldi. Namaz vakti geldi ya Resulallah dedi diyor.
Hmm.
Elindeki bıçağı attı. Yahu bu Bilal de tam gelecek zamanı buluyor deyip bir latife yaptı diyor. Şemail'de Tirmizi'den
evet,
şimdi burada sahabi çok şey anlatmaya çalışıyor. Yani Bilal'in o sözüyle beraber elindeki bıçağı attı diyor.
Evet. Bir bu var.
Bir bu var. İki espri var.
Evet.
Ya yani Bilal tam gelecek zamanı buldu der gibi. Bir ikincisi işte onu o sahabi aslında bıçakla keserdi eti diye de kullanıyor.
Hmm.
O arada da sahabiye senin bıyıkların çok uzamış. Bıyıklarına da çeki düzen verdi. Hem kalkıyor sofradan.
Allah.
Sofrayı bırakıyor, kalkıyor. Yani bu işte fren sistemli hayat. Bunu tarif ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize. Yani bu hayatı frensiz yaşadığın zaman. Ne zaman frensiz yaşıyorsun? Hanım diyor ki misafir geldiğinde bizim işte oturacak odamız küçüldü. Gelinler de geliyor. Bu evi değiştirelim. Nasıl değiştireceğiz? Banka kredisiyle. Tak, el freni devreye girmeli, arak freni değil.
Evet.
Yani zincirlenmeli arabamız. Bu evde inşallah para biriktirelim, o zaman alırız deme tavrı. Ezan okunduğunda, Ramazan-ı Şerif'te ben oruçluyum. Yalan yok, dedikodu yok, gıybet yok Ramazan-ı Şerif'te. Hiçbir zaman
yok. Oruçluyum ifadesi. Ben tam oruçluyum. Bir fren değil mi?
Bir fren sistemi, ben oruçluyum. Ve ben eşimle tam böyle zıtlaşacağım bir pozisyonda... Evet, sana göre ben haklıyım ama madem biz Allah'ın adıyla nikahlandık, bu tartışma kalsın diyen erkek veya kadın.
Evet.
El freni kullanıyor hocam. Ayak freni kullanıyor.
En zor zamanda.
Ya Müslümanlık bu işte, ahireti hatırlamak budur.
Hı-hı.
Bunun bir örneğini biz çok konuşuyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı sinirlendirmişler bir yerde.
Evet.
Şimdi gergin biri biliyoruz ya. O da demiş ki, Ömer'in ahiret korkusu olmasa görürdünüz ne cevap vereceğini demiş. El freni kullanıyor hocam.
Evet.
Bak frenliyor
evet.
kendisi. Yoksa dünyada hiçbir şey bize haram değil hocam. Yani evet. alkol, domuz bunları konuşmuyoruz. Allah-u Teala kul men harrama zînetallâhi lezî ehrecel ibâdî. Yani kullarım için çıkardığım bu süsleri değil zaruri ihtiyaçları.
Evet.
Bu süsleri kim kullarıma haram edecek ki? Yaratan Allah. Ama çalmayı haram ediyor.
Evet.
Faizi haram ediyor. Kul hakkını haram ediyor. Eşin eşe zulmünü haram ediyor. Evladın çocukluğunu unutup babaya karşı diklenmesini haram ediyor. Babanın evladı Allah'ın emaneti görmeyip kölesi olarak görmesini haram ediyor. Komşunun komşuya zulmünü haram ediyor. Yoksa Allah-u Teala
güneşini kesmesini,
güneşini kesmesini ve dedikodu üretmesini, geçerken kapısının önünden camdan içeri bakmasını vesaire
evet.
men ediyor Allah-u evet. Teala. Yoksa dünya nimetleri haram değil. İşte bu fren sistemi bozulduğu zaman vehn hastalığı başlıyor.
Evet.
Çünkü neden? Arının ve sineğin reçele konması gibi bir durum oluyor bu. Hafif bir konu bir dilim alıp gidecekken emdiği reçel ağır geliyor ona. Kanatlanamıyor bu sefer. Biraz daha alıyor, biraz daha alıyor. Orada boğulup kalıyor.
Yani o vehni biraz daha açalım hocam. Yani yani insan çok olacaksınız ama böyle suyun üstündeki çöp gibi olacaksınız.
Çer çöp gibi.
Çer çöp gibi olacaksınız. Bunun da sebebi vehndir. Vehn nedir? İşte ölümü unutmak, ölümü gündemden
çıkarmak. Ölümü nefret etmeniz.
Ölümden nefret
etmeniz. Mevt.
Yani neden o ona sebep oluyor? Yani bir zaafa dönüşüyor değil mi?
Şimdi bu hocam bir kısır döngü bu.
Evet.
Şimdi cennet sevgisi azaldığı için dünya çoğalıyor. Ya da dünya sevgisi çoğaldığı için cennet sevgisi azalıyor.
Evet.
Yani bunu bir noktada başlatırken başlatıyor şeytan ve nefis. Ama sonra hangisi hangisini üretti bunu tespit edemiyorsunuz.
Evet.
Halid bin Velid radıyallahu anh'ın ya da Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın, şu anda tam ikisini hatırlamıyorum. Pers imparatoruna bir elçi gönderiyor. Ona şartlarımızı kabul et diyor. Sonra da diyor ki eğer şartlarımı kabul etmezsen şunu bil diyor. Sizin yaşamayı sevdiğiniz kadar şehit olmayı seven bir ordu ile geliyoruz biz diyor.
Evet.
Sır burada hocam.
Sır burada. Evet.
Sır burada. Yani o yaşamak ne kadar istiyorsa bu mümin de Rabbine gitmeyi o kadar istiyor. Dolayısıyla sen bununla nasıl yarışacaksın? Bu ölmek istiyorsan yaşamak istiyorsun.
Evet.
Yani herkes aradığını bulacağına göre sen aradığın şey bunun tam karşısında duruyor. Seni ezecek dolayısıyla. Nitekim de öyle oldu. Yani Rüstem, Müstem ezilip gittiler ashab-ı kiramın önünde.
Evet.
Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın çok güzel bir ifadesi var. Sizin o vehen niye böyle oluyor sorunuza cevap veriyor. Bir gün büyük ihtimalle Mısır'da Amr ibn-i As radıyallahu anh'a yazdığı bir yazısı var. Orduda zafer gecikmesi oluyor.
Orada yani, vali değil mi?
Validen çok fetih için gidiyor. Fetihte bir miktar gecikme oluyor. Ona diyor ki şunu iyi anlayın diyor. Siz insan, ben bunu bugünkü dille özetliyorum, o biraz daha Arap belaatıyla anlatıyor. Siz de insansınız, onlar da insan diyor, yani karşımızdakiler. Ama siz müminsiniz, onlar kafir diyor. Aranızda denk olmayan bir şey, siz oraya uzaktan geldiniz. Çok az bir silahınız var ve sayınız az. Onlar
bir güç muhasebesi güç, de yapıyor.
Karşılaştırma yapıyor.
Evet.
Onlar o ağaçtan kârdalar diyor.
Evet.
Siz çok uzun dayanamazsınız, hem uzaktasınız hem silahınız az diyor. Sizin tek farkınız Allah'ın size yardım etmesidir diyor.
Evet.
Sizin bir desteğiniz Allah'tır diyor. Dolayısıyla siz Allah'la beraber olduğunuz güçlüsünüz. Ama bu aması önemli şimdi. Allah size siz günah işlemediğiniz onlar işlediği için yardım ediyor diyor.
Evet.
Siz eğer ümmetin ordusu olduğunuz halde siz günah işlerseniz onlarla denk olursunuz.
Onların yaptığı işi yaparsanız
denk olursunuz. Allah'ın yardımı sizden kalkar. Bu sefer güç kavgasında da mağlup olursunuz diyor.
O zaman güçle imanı değil mi hocam? Birebir eşit görüyor. Yani Allah'ın yanında olmayı, Allah'ın
ağırlık konusu görüyor. Birebir de denk görmüyor. Ağırlık konusu. Yani bir de şöyle görüyor. Biz beşer olarak azınlığız. Zaten kolay kolay çoğunluk olmayacağız. Allah bizimle beraber ama bu beraberlik onlar gibi olmadığımız için faiz yok, kumar yok, hırsızlık yok, zina yok, kul hakkı yok bizde. Biz temiz nesiliz.
Evet.
Bu temizliğimizde bir sorun olursa Allah'ın yardımı bizden kalkacak. O zaman baş başa kalacağız düşmanımızla. Yenecek düşman. Niye? Güçlü çünkü diyor. Yani burada bizim mümin olarak özgül ağırlığımız kolay kolay kafirlerin özgül ağırlığına denk değil.
Evet.
Ama Allah bizimle olunca onlar yok hükmünde oluyor.
Evet.
Dünya sevgisi eğer Allah'a ait mukaddesatı bize zayıflatıyorsa, namaz başta olmak üzere, iman esasları başta olmak üzere zayıflatıyorsa ortada bir sorun var. Ben burada
içi boşalıyor insan.
Allah razı olsun hocam. Çok güzel oturdum. Müminliğimizin içi boşalıyor.
Evet.
Kalıp olarak var. Yani namaz kılınmayan bir cami gibiyiz o zaman.
Evet,
cami muhteşem ama namaz kılınmıyor. Bu sebeple ben hiç unutmuyorum hocam, bir hoca efendiyi Süleymaniye Camii'ne ziyaret ettirmiştim. O gün de aksilik, birinci saf bile dolmadı da.
Allah'a
İmam efendi 10 kere ikaz etti. Ya şu safı doldurun Müslümanlar, arkada namaz olmuyor, şu safı doldurun. Kâhmet bitti, bir kâhmet kadar daha vakit geçti.
Evet.
Yani o üşendi insanlar, ta öbür hoca gitmekti. Yani neredeyse bisikletle gitmek gerekiyor hocam. Yani,
Süleymaniye'de evet.
Yani bir bisikletle ancak gidilir, o kadar uzun. Doldurduktan sonra başladı. Çıkınca hoca efendiye camiyi tanıttım, işte burası şöyle böyle. Hiç unutmuyorum, dedi ki Nurattin ya beni dedi küçük dolu bir camiye götürsen daha makbuldür dedi.
Allah, evet.
Dedim öylesine de gideriz. İkindiye gittik. Evet, başka bir camide kıldık. Şimdi Müslümanlığımız ona benziyor ama. Müslümanlığımız evet. Benziyorsa eğer tabii, yani muhakkak evet. Öyledir manasına değil. İşte vehen hastalığı, yani dünyevileşme girdikçe saflar boşalan cami gibi oluyoruz bu sefer. Burada Müslüman olarak bizim hep namazı örnek veriyoruz. Ben başka bir örnek vermek istiyorum. Şimdi mesela Müslümanlık konuşunca doğal olarak ben sabah namazına gidiyor musun diyorum. Evet, Ramazan'da evet. Oruç diyorum. Yani bunlar bariz örnekler. Fakat üstadım bir de şöyle bir konu yap. Mesela ashab-ı kiramdan herhangi biri, Allah razı olsun, Ömer, Ebu Bekir ya da filan sahabi.
Radıyallahu
anhum cemiyen. Onu mümkün olsa da beynini açsak, melekler konusunda ne düşünüyordu desek. Mesela beni melekler şu anda görüyor deyip utanıyorlar mıydı?
Evet.
Mesela tuvalette, affedersiniz, banyoda bir sahabinin şen şakrak hareket yapması mümkün mü? Üstündeki çamaşırı çıkarıp meleklerin gördüğüne, meleklerin kontrol ettiğine imanı açısından.
Evet.
Banyoda banyo yapmak caiz değil, kirli bir şu cümle için söylemiyoruz bunu. Yani vücudundaki elbiseleri çıkarıp rahat durduğu bir yerde melekleri ne kadar dışlayabiliyordu zihninden.
Evet.
Bir sahabi, bir de biz şimdi.
Evet.
Ne kadar meleklerle beraberiz. Banyoda, faizli bir müessesenin içinde, yalan konuşurken. Evet, imanımızda sağımızda solumuzda melekler var yazıyor diye düşünüyoruz. Pratiği nerede bunun? İşte banka sayısı arttıkça bu azalıyor. Sokakta çıplak erkek veya kadın göre melekler zayıflıyor aslında. Meleklere dair hissiyatımız zayıflıyor bizim. Bir yerde bir alkol satan dükkan açıldığı zaman onun önünden geçmekle bile aslında bir zafiyete uğruyoruz biz. Bunu çok mikroskopik bir aletle belki ölçülecek kadar oluyor ilk etapta. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu canlı örneğini veriyor bize. Yahudilerin lanetlenme sebeplerinden bahsederken önce itiraz ettikleri, haram yapamazsınız bunu dedikleri şey, ikinci gün lafımı dinlemiyor, boşver diyor. Üçüncü gün bana ne diyor. Dördüncü gün onların yanında oturuyor. Demek
İkaz
ki
İkaz etmezlerdi diyor.
Yani ayetin tefsirinde evet. Efendimiz bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ama bu ne sayesinde oluşuyor? Göre göre. Dolayısıyla bizim dünyevileşmemiz gözümüzün, kulağımızın, oturup kalkmamızın ürünüdür. Yani mesela çok basit bir örnek. Anadolu'dan ilk defa İstanbul'a gelen, işte Orta Anadolu'lu bir Müslümanı düşünelim. Taksim'deki büyük otellerden birinde çay içmeye götürsek onu, bu arkadaş köy kahvesinde oturduğu gibi oturup orada bir çay içebilir mi? Eminim çayı üstüne döker. Zaten girerken acaba bir yanlış yapıyor muyum diye filan.
Evet.
Mesela sizin yanınızdan gider hemen, ya bu nereye önce oturulacak? İşte niye bu numaraları aldık yanımıza? İşte garson çağırmayı, hey bir kahve getir la diyemez herhalde orada.
Evet.
Ama üçüncü, dördüncü, beşinci girişte o kültüre alışıyor. Bir sene sonra da o öyle bir otel açıyor bu sefer. Misal yani.
Evet.
Bu işte dünyevileşmenin içimize nasıl sızdığını gösteriyor. Önce bir Müslüman ya gençler rahatsız olmasın diye bir erkeklik karışıklığı bir düğün yaptı. Öbür Müslüman bir sene sonra sazlı cazlı yaptı onu. Öbür Müslüman geldi, 5 sene sonra alkole izin verdi. Haramlar böyle nefes nefes giriyor.
Yani ilk çürüme bunları doğuruyor.
İlk tavizin i̇lk ağırlığı taviz. Son tavizden büyük hocam.
Evet.
Babayı o oluşturuyor çünkü. Evet. O yüzden Efendimiz sallallahu
kediyi
aleyhi ve
sellem... Kediyi o açıyor.
Efendimiz ne buyuruyor? İslam toplumunda kötü bir gelenek başlatan bütün kötülüklerin günahını taşıyor diyor. Evet. Onlar da taşıyor tabii günahı. Evet. Her yapan taşıyor. Niye? Bu sizin deyiminize bu gediği açan büyük felaket sebebi oldu.
Evet.
Bu gediği açmayacaktı. Açtığı andan itibaren ümmetin başını belaya soktu demektir. Biz burada ümmeti Muhammed olarak bu dünyevileşmeyi bir günah çeşidi olarak görme yerine içimizdeki mikrobik bir hastalık nedeni olarak görmeye çalışmamız lazım. Yoksa dünyevileşme diye bir meyhane çeşidi yok.
Tabii,
yani bir cinayet çeşidi yok. Bu bir hastalık
hayatın
çeşidi.
Hayatın bütününde var o şey.
Hayat tıpkı yaşlılık gibi bir şey. Evet. Yani yaşlılık nerede diye bir gidip bir araştırma yapamazsın. 50 yaşındayken buruşmuş yanağındaydı. 80 yaşındayken çökmüş gözündeydi, şakağındaydı. Yani vehn hastalığı, dünyevileşme hastalığı bardağa girdikçe bizim orijinal suyumuzu taşırıyor. Dolayısıyla biz cennetten ne kadar umutlu oluruz? Köydeki yazlığımızdan taviz verdiğimiz kadar.
Evet.
Cehennemden ne kadar korkarız? Sabah namazını kaçırmama korkumuz kadar.
Evet.
Yalan söyleme korkumuz kadar. Onun dışında ölüm bir sektörün adı bile olabilir. Üzerinden kefenciler geçiniyor, yıkayıcılar geçiniyor, belediye arazi satıyor, oradan geçiniyor. Mezar taşı yapanlar var, Yasincileri var, Tebarekecileri var, Mevlütçileri var. Bakıyorsunuz bir sektör olmuş ölüm.
Su dökenler var.
Su dökeni var. Bu sektör en orijinal boyutu olan Allah'ı hatırlatma yerine hep parayı hatırlatıyor ne hikmetse.
Evet.
Yani dünyevileşmenin ta kendisi haline geliyor. Mezarından tut vesairesine kadar. Bu sebeple ben nefsime uyguladığım bir şeyi kardeşlerime tavsiye ediyorum. Umre'ye gittiğinde, hacca gittiğinde bir mümin Bakî' mezarlığının yani Ravza-i Mutahhara'nın hemen sol tarafında, kıbleye doğru dönüldüğü sol tarafındaki o büyük mezarlığın pencerelerinden ya da o parmaklıklarından bir saat kadar bakmalı.
Ya tefekkürü mevt.
Yani bir saat bakmalı. Öyle bir Fatiha okuyup gitmek değil. Fatiha'nı oku. Sonra da orada bir saat oturup ya şu üstü çöl toprağı altında da asgari 5000 insan yatıyor. Şimdi 100.000 var belki sürekli oraya ölü defnediliyor. Tabii. Ama 5000 insan var ki bunlar radıyallahu anhum ayetinin muhatabı.
Sen sahabi ya.
Yani bunlar sahabi. Allah'ın razı olduğu kulları. Üstünde atları yok, soyadları yok. Ruhuna Fatiha yazmıyor. Bir çanak gibi bir mermer oyulup konmamış. Oraya yağmur yağınca su dolacak da kuşlar oradan içecek de alttakine rahmet gidecek. Ve böyle bir yok. Bir çöl, sessizlik, ıssızlık. Ah bir kereliğini Allah gösterse gökten oraya inen nuru ama.
Evet.
Sanki gökle yer, güneş sadece oraya doğuyormuş gibi nur yağıyor. Gecesi de aydınlık. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece oraya gittiğini bir sahabi gördü. Çünkü yukarıdan aşağı doğru bir nur süzmesi olduğunu gördü sahabi. Yani gökleri yere birleştirmiş, arşla bağlantılı bir yer ama fani bir dünya. Ondan sonra gelip de bizim Karacaahmet'ti işte... diğer mezarlıklarımız yani meşhur diye Karacaahmet'i anlıyorum ya da kuyu Zincirli Kuyu. Benim de apartman gibi mezarlıklar mesela.
Evet.
Apartman gibi mezar. Bir evin bütünündeki mermerden fazla bir mezarda mermer var hocam.
Evet.
Niye? Biri göklerle bağlantılı gitmiş, öbürü tereddütlü gitmiş. Birisinin Kur'an'a hizmeti hala ona sevap taşıyor. Öbürü de ölünce Kur'an'la adına tanışılmış. Kendisi gene tanışmamış.
Ana yurduna gitmiş birisi.
Hocam çok ana tam ana yurduna gitmiş ya. Baba toprağına dönmüş.
Evet,
ya. Tam gitmiş. Umutla gitmiş. Arkasından da umut taşımış. Yani burada ölümün bile sektörleşmesi diye bir bela yaşıyoruz biz hocam.
Evet.
Ölümün, evet, kefen satmasın kimse demek değil bu.
Evet.
Ama ölüm bize başka şeyleri hatırlatmalıydı. Ben hocam garip gördüğüm şeylerden biri mezarlıklardaki dedikodulardır. Ben cenazelere gidiyorum tabii. Dün de bir cenazeye gittim. Yani emin olunuz hocam, tansiyonum yükseliyor. Ya hocayım ben, tanıyorsun. Hocam bir fotoğraf çekelim. Hocam bir hocam neredesin epeydi? Bir şakalaşmalar, bir gülmeler. Ya bırak, belki bu ölüden dolayı mahzunum ben. Yani
ya evet. O fotoğraf bir afet hocam. Fotoğraf çektirelim şeyi.
Ya hocam
böyle.
Çektir gene. Tamam. Tamam çek. Ya bırak bir Fatiha
ama,
okuyayım
ama
şurada.
Ama orada o yani defin esnasında ne bileyim bir hüznü de
ya,
var.
Siz de görmüyor musunuz bunu?
Var hocam yani. Dün rastladım ben de. Yani Abdullah Tevnikli Bey'in mezarı rahmetullahi aleyh. Yani şeyler vardı biliyorsunuz. Abdullah Gül, eski Cumhurbaşkanımız Ahmet Davutoğlu.
Gördüm, medyada gördüm.
Binali Yıldırım, işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vardı. Yani mezarlık.
Tam fotoğraflık yermiş ama hocam.
Nasıl?
Tam fotoğraflık.
Ya fotoğraflık yer. Mesela birisi Abdullah Gül Bey'in kolundan tuttu. Bir fotoğraf çektiler mezarlıkta. Ya şaşırdım kaldım yani. Yani bu bir kere bu kadar teklifsizlik. Ya bir cumhurbaşkanı sonuçta. Ona teklifsiz bir halin var. Bir orada insanın hüznü var, şusu var, busu var. Hepsini aşıyorsunuz. Bir fotoğraf merakı bela yani bu.
Bu fotoğraf merakı orada ölümün ondan daha basit olduğunu göstermiyor.
Ölüm unutulmuş orada yani, mezarlıkta unutulmuş. Orada.
Sadece bizim buluşmamızı sağlayan bir otobüs durağı gibi oluyor.
Ya o dedikodu dediniz yani oralarda hakikaten yani mesela cami ortamında dedikodu yani ayaküstü şeyler oluyor.
Eğer ölüm bizi tefekküre sevk etmiyorsa,
evet,
ölüm
evet,
gözümüzden yaş akıtmıyorsa, en yakınımızı gömerken bunun yerinde ben olabilirdim ya. Bu hiç sıfır ihtimal bırak. Yani %100 ihtimaldi bu.
Tabii ki. Tabii.
Kim garantili bu dünyada?
Hocam ben yani seçilip alınıyor. Hiç kimse yani.
Kayıt numarası falan yok yani.
Bilmiyorsunuz yani. Bugün siz seçileceksiniz. Yarın öbür gün yani şu seçilecek, bu seçilecek. Yaş belli değil yani.
Hiçbir şey belli
değil. Hiçbir şey belli değil.
Hiçbir özellik, ayrıntı yok.
Yok.
Ama bugünü kurtardık.
Evet.
Bugünü kurtardık. Bu gitti. Bugünkü işte kurbanı verdik. Bugünün keyfine bakalım. Vehn hastalığı işte hocam.
Evet.
Vehn hastalığı. Yani elhâkumut tekâsur hatta zûrtumul mekâbir. Ya bu ne ya? Bu kadar. Bu cahiliye Araplarına söylenmiş ayetler bunlar değil mi? Kur'an'da niye duruyor? Demek ki bu genetik olarak var,
var
olacak.
Insanda yani.
İnsanda var. Neuzübillah. Ölümün ahirette ölmesi gerekiyordu. Cennetin kapısında koç olup ölecekti. Biz bu dünyada öldürmeye çalışıyoruz ölümü. İçimizde ölüm sendromu olmamalı. Ama ölüm gerçeği asla gitmemeli kafamızdan.
O tam enteresan bir cümle kurdunuz hocam. Ölüm sendromu olmamalı.
Bu yanlış. Namaz
yani
bile kıldırtmaz insana.
O hadis-i şerif Resulullah Efendimizin buyurduğu. Yani dünya zevklerini gideren değil mi? Ölümü hatırlayın. Şimdi
zevkleri bırakın demiyor ama.
Bırakın demiyor. Ya ama ölüm duygusunun bir
sıfırlamayın.
Şey yaptığını, insanın psikolojik yapısını etkilediğini de
etkilemesi gerekiyor.
Yani o sendromla bunun arasındaki şeyi, dengeyi nasıl kuracak insan? Yani bugün öldüm, yarın öldüm, şu hastalık geldi.
Bu yanlış.
Evet.
Ben bir örnek vereyim, belki anlamaya yardımcı olur. Bir arkadaşım aradı, çok samimi dostum. Hocam dedi, biliyorsun babam prostat ameliyatı oldu dedi. Biliyorum dedim, geçmiş olsun dedi ki, ama başka bir sorun var dedi. Hayır olsun dedim ya. Dedi ki, hocam dedi, babam beni bir dakika affedersiniz tuvalete de göndermiyor dedi. Yanımda yaşayacaksın diyor dedi.
Ölüm korkusu.
Yani o onu öyle anlamamış. Burada duracaksın diyor, beddua ediyor diyor. Abimi çağırıyorum diyor, 5 dakika dur diyor, ikiniz durun o zaman diyor diyor. Dedim ben bunu çözerim dedim, yalnız sen bana iyi dualar edeceksin dedim, çöz hocam dedi. Doktora git dedim, onu ameliyat edin doktora. Prostattan ameliyat ettiği 3-4 tane yaşlının ismini al dedim. Sonra o yaşları babanı ziyarete gidin dedim. Yaşlar onu anlasın. 4 sene oldu ben ameliyat oldu. 3 sene oldu. Sonra bana gel bir daha dedim. Yapmış. Beni aylarca bir daha aramadı. İşi bitti çünkü. Sonra bir yerde karşılaştık. Senin baban ne oldu dedim. Çok iyiyiz hocam dedi. Hani bana gelecektin dedim. Ya hocam hiç gerek kalmadı dedi. 3. hastaya bile gitmedik dedi. Babam bize döndü dedi ki ya ölünmüyormuş bu hastalıktan. Bana niye söylemediniz dedi. Şimdi 80 yaşında normal bir şey bu ama.
Evet.
Yani bu sendrom işte. Ameliyatta. Fakat doktor bir çağını vuruyor. Ola ki masadan kalkarım, kalkamam. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip masaya yatarım. Ayetel Kürsi'yi okurum. Selamun aleyküm. Bu aradaki denge bu işte. Yani evet. O sendroma yakalanıp da hayatı zehir ettin mi kendine, ölmeden ölüyorsun bu sefer.
Evet.
Yani ölmeden sürekli ölü kalıyorsun. Yani ne ölü ne diri hükmündesin. Ama yok kabul edip şarkı söyleyerek de yaşayacak halin de yok bir mümin olarak. Mesela gençlerin böyle tasavvuf erbabını taklit edip böyle ölü numarası yapması, tıraş olmadan işte üstü başı yırtık filan dolaşması, bu da hoş bir şey değil. Yani böyle bir İslam da istenmiyor bizden.
Yani hayatı yaşayacaksın.
Yani delikanlı delikanlıca yaşasın ama ebedi yaşamayacağını bilerek yaşasın.
Bilerek yaşasın.
O da nedir? El freni sistemidir dedik ya. Evet. El freni sistemi. Yani yabancı ele dokunurken Allah bu haramdır, buna tutmam. Nikahsız tutmam. Dediğin zaman hiçbir sıkıntı yok. Yani fren sistemi olduğu zaman gençliğini yaşa, zenginliğini yaşa, kadınlığını yaşa,
belki
erkekliğini
yaşa. Belki Resulullah Efendimizin o ikazı insanların fren sistemini kaybetme riskinin yani çok hadisin, yoğun olmasından
hadisin
kaynaklanıyor.
Hadisin aslı nasıl hocam? Eksiru zikra hadimil lezzet.
Evet.
Eksiru zikra. Hatırlatmayı çokça yapın.
Çokça yapın.
Yani çokça anın demek, düğünde hatırlayın, camide hatırlayın, muhabbette hatırlayın ama hep öyle yaşayın demek değil.
Evet.
Sonra onun zikri, yani hatırınızdan gitmesin bu. Etkisi altında kalın olmaz hocam. Öbür türlü fethe gidecek bir ordu da bulamazsın. Camide namaza gelecek bir adam da bulamazsın. Caminin kapısında musalla taşını görünce bayılır kalır.
İradesi felç olmuş, insanlar çıkar.
Asla öyle değil.
Evet.
Ölüme meydan okuyan adam da istemiyoruz.
Evet.
Ölmeden teslim olmuş adam da istemiyoruz.
Evet.
Yani son nefese kadar. Mesela biz politika olarak şunu tercih etmemiz gerekiyor. Biz ümmeti Muhammed'deniz. Büyük bir yükümlülüğümüz var. Omuzumuzda insanlık var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı, şeriatı var omuzumuzda. Biz bir dakika fazla yaşamak isteriz. Bir kere daha la ilahe illallah demek için, subhanallah demek için, bir mümine daha tebliğ yapmak için, oğlumla bir kere daha namaz kılmak için bir dakika fazla isteriz Allah'tan. Dolayısıyla mesela soru soruluyor bize. Doktor ameliyatı çok riskli gördü. Ama bu riske rağmen çok acı çekiyorum. Ne tavsiye eder? Doktor %1 de olsa bir dakika fazla yaşayacaksın diyor mu sana? Diyor. Ameliyat ol diyoruz.
Evet.
Allah'ın nimeti bu ameliyat olmak. Doktor tehlike var diyor. Tehlike yola çıkınca hastanenin önünde de araba vurup öldürüyor seni.
Tabii.
Yani evet. Ben babamı hastaneden Cerrahpaşa'dan çıkardım. Doktor iyi idare eder, bir sakınca yok dedi. Tahlil ettik. Çıktık. Babama tarif ederken bir taksi geri geliyor. İkimiz birden eziyordu az kalsın. 5-10 sene oluyor.
Evet.
Yani hastaneden sağlam raporuyla çıktık. Taksinin altında gidiyorduk 10 dakika sonra. Bu ölüm herhangi bir şekilde uzak değil ki bizden. Şair diyor ya Allah rahmet etsin.
Evet.
Ne uzakta ne yakında. Ölüm içimizde bizim ya. Yani.
Evet. Bize ne yapsın ölüm diyor.
Ne? O tabii o yani ne yapsın derken itirafı manasında söylüyor. Yapacağını yani yaptı
biz
zaten.
Biz korkmayız ölümden demek ki.
Yapacağını
işte.
Yaptı zaten. Teslim aldı bizi.
Teslim aldı.
Dolayısıyla ölümü tekrar başa geliyoruz. Rahmet olabilir ölüm bizim için. Azap da olabilir. Onu algılama ve bu algılayışı hayata yansıtmamıza bağlı bir olay. Yani cenaze buldukça başsağlığı dileyip cenazeyi gömdükten sonra keyfine bakan insan ölümden ibret almayan insandır. Mezarları bile ziyaret ettiniz Allah-u Teala. Bu ne ya?
Evet.
Mezarı bile eğlence konusu haline getirdiniz. ve mezarlıktaki görüntü bir defa ölüme nasıl baktığımızı gösteriyor. Yani birilerinin ölümü sektörleştirmiş olması bize bir ders olmalı. Dünyevileşmenin en basit veya en canlı örneği olarak.
Evet, evet, evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında muhterem Nurettin Yıldız hocamla ölümü konuştuk bu defa. Ölüm bir ikaz mekanizması. Onu hatırda tutmamız lazım. Sendrom haline getirmememiz lazım. Ve Rabbimizin huzuruna yüz akıyla çıkacak bir hayat kurmamız lazım, yaşamamız lazım. Rabbim hepimize böyle bir hayatı nasip etsin diyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.